أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل بدعات فرقالarda tekfir nasıl işletilmiştir? Geçen dersimizde ona başlamıştık ve haricilerle mutezileyi bitirmiştik. Şia'da tekfir nasıl çalıştırılmaktadır? Kimleri tekfir etmektedirler? Kısaca temas edeceğiz. Şia bir koldan ibaret değil. 4 tane ana kolu var. Bu kolların da kendi içinde tali kolları var. Bu kolların içinde en büyüğü İmamiye ile Zeydiye'dir. Onun dışında da gulat olan fırkalar, aşırı fırkalar, yani gulat-ı Şia var ve İsmailiye kolu var. Kesaniye gibi başka kollar da varsa da bunlar da diğerlerin içine dahildirler. Özetle ele alacağız. İmamiye kolu, 12 imam mezhebi olarak isimlendirilen İsnaşariye, 12 imam mezhebi, Caferiler yani. İmam Cafer-i Sadık'ın 6. imam olarak, 12 imamın içerisinde 6. imam olarak bulunan o mezhep. Bunlar İmamiliye ile Zeydiye, Ehl-i Sünnet'e diğerlerinden daha yakındır. Özellikle Zeydiye mezhebi ameli meselelerde daha yakındır. Ve Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetini kabul etme noktasında da Ehl-i Sünnet'le tamamen aynı fikirde olmasa da yine de bunları ekseriyeti kabul eder, Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetini. Dolayısıyla o konuda da daha yakındır diğerlerine nispetle. İmamiye'ye mensup olanlar birçoğusu Hazreti Ali'ye beyat etmeyen kimseleri tekfir etmişlerdir. Yani tabi bunların içinde farklı görüşte olanlar var. Sahabeyi tekfir etme cüretini göstermişlerdir. Halbuki Hazreti Ali'ye beyat etse de etmese de bu bir kere imani mesele değildir. Bu bir siyasi meseledir ya da bu bir fıkhi bir meseledir. Ameli bir meseledir. Dolayısıyla ameli meselelerden dolayı bir insana, hatta bu insanlar sahabi olduğunu da hesaba katmayıp onlara kafir diyenler, insan bu kadar haddini aşabilir ancak. Yani Hazreti Ali'ye beyat etse daha doğrusu etmese diyelim ki, yani yanlış yaptı denilebilir. Günahsa günah işledi denilebilir. Tekfir etmek de neyin nesi? Yani Hazreti Ali'ye beyat etmek imanın şartı mıdır yani? Hazreti Ali kendisi bile kendisine beyat etmeyenleri tekfir etmemiş. Ama onun izinden gittiğini iddia edenler ona beyat etmeyenleri tekfir ediyorlar. Kraldan çok kralcılık yapıyorlar. Hazreti Ali haricileri bile tekfir etmemiş. Onlarla savaşmış asi oldukları için. Ama tekfir etmemiş. Ve savaşmış olduğu sahabe-i kiram zaten böyle bir şey yapmamış ve onları esir de almamış. Kafir de görmemiş, esir de almamış. Fakat İmamiye'den olanların bir kısmı bu şekilde sahabeyi tekfir etmişler. Hazreti Ali ile birlikte olmayanları hemen hemen tamamını tekfir edenler var. Elbette ki mezhebin kendi içinde farklı düşünceler de var. Zeydiye mezhebinden olanlar da Onların da içinden tekfir edenler var. Bu Zeydiye mezhebinin kurucusu İmam Zeyd, Vasıl bin Ata'nın talebesi olduğu için büyük günah işleyen kimseler tövbe etmedikleri takdirde ebedi cehennemlik olacakları görüşündedir. Nasıl ki bu görüş hatırlarsanız Mutezile'nin görüşüydü. Mutezile büyük günah işleyene kafir demiyor ama Müslüman da demiyor. İkisinin arasında bir yerdedir ve tövbe etmeden ölürse ebedi cehennemliktir diyor. Dolayısıyla bu Zeyd bin Ali de onun talebesi olduğu için o da aynı görüşte bu konuda. Sahabeye karşı yaklaşımlar, tabi hepsinin görüşü aynı değil. Mesela Zeydiler bir kısmı Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetini kabul eder, bir kısmı kabul etmez. Onların hilafetini kabul etmeyenlere Rafizi denmiştir tarihte. Hilafeti kabul edenler, Ebu Bekir ve Ömer'i kabul edenler, onlara da Zeydi denmiştir. Yani aslında her ikisi de Zeydiye'ye mensuptur ama bu şekilde ayrılmışlardır. Yani hilafeti ilk iki halifenin hilafetini kabul edenler ve etmeyenler şeklinde ayrılmışlardır. Ve bunlar içinde bazı fırkalar beyat etmeyen sahabe-i kiramı tekfir ediyorlar. Zeydilerden bazı fırkalar. Tabii kendi içinde ayrı ayrı kolları var. Bunların bir kısmı sahabeyi tekfir ediyor. Neden Hazreti Ali'ye beyat etmediniz? İmamiye gibi yani. Bunların da bir kısmı İmamiye gibi düşünüyor. Mesela Carudilere göre sahabenin tamamı küfre düşmüştür Hazreti Ali'ye beyat etmedikleri için. Yani bu kadar cüretkar ifadeler. Cennetle müjdelenmiş olan sahabe-i kiramı bile tekfir etmektedirler. Yani Allah Resulü'nün haber vermesine rağmen Ebu Bekirler, Ömerler hakkında cennetlik olduklarına dair hadisler olmasına rağmen sanki bunlar şöyle düşünüyorlar. Yani Efendimiz öyle dedi ama o sırada bunlar böyleydi. Sonradan sanki bunlar kafir oldu gibi. Yani Allah bilmiyor mu yani sonradan kafir olacaktıysa peygamberine böyle bir haber verir mi yani? Peygamber de böyle söyler mi? Cennetle müjdeler mi yani bunları? Sonradan kafir olacağını Allah bilir eğer böyle bir şey olsaydı. Ve Kur'an-ı Kerim mesela Hudeybiye'de o ağacın altında beyat eden, Beyat-ı Rıdvan, Fetih Suresinin son sayfasında geçen Beyat-ı Rıdvan'da bulunan 2400 kişiydi. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan. O ağacın altında beyat ederlerken Allah onlardan razı olmuştur buyuruyor. Allah'ın razı olduğu kişiler bunlar. 1400 kişi. Bunlar içinde Ebu Bekir de var, Ömer de var. Hepsi var. Allah Azze ve Celle bunlardan razı olduğunu ifade ettiği halde o ağacın altında beyat eden hepsi. Bunlar hayır diyorlar. Allah razı değil. Yani Allah o anda razıydı ama sonradan razılığı tersine döndü haşa. Halbuki sonradan kafir olacak olan kimselerden Allah razı olmaz. Sonradan Müslüman olacak olan kimselere de Allah beddua etmez. Tebbet ya da Ebi Leheb. Ebu Leheb eğer daha sonradan Müslüman olacak olsaydı Allah Tebbet suresini indirmezdi onun hakkında. Ebu Cehil hakkında onu cehenneme sürükleyeceğiz tarzındaki ayetler, onu yalancı günahkar alnından tutup cehenneme süreriz, sürükleriz. Eğer bu gibi ayetler Velid bin Mughire hakkında mesela innehu fekkere ve kaddar fe kutile keyfe kaddar sümme kutile keyfe kaddar düşündü ölçtü biçti, kahrolasıca ne biçim ölçüp biçti, yine kahrolasıca ne biçim ölçüp biçti. Bu gibi ayetler kimin hakkında geldiyse bunların hiçbiri iman etmemiştir. İman edecek olsalar zaten Allah bu şekilde hitap etmez. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle kimin hakkında güzel bir ifade kullandıysa onlar da asla kafir olmamıştır. Fakat bu ehli bid'at mezheplerin içinden böyle düşünenler var. Allah razı oldum dediği halde bunlar hayır Allah ondan razı değil, o anda razı olsa bile sonradan yine bunlar kafir oldu diyecek kadar sapıtabilmişlerdir yani. Allah bilmiyor mu gaybı? Sonradan kafir olacak olan bir insandan Allah niye razı olsun? Biz mesela bilsek ki bir adamın sonu kötü, mesela bir adam diyelim ileride şöyle şöyle şöyle şeyler yapacak. Biz bundan eğer bilsek yani bugünden ona güler yüz gösteremeyiz ve ondan razı da olmayız. Biliriz yani, bilsek yani bunu ilerisi çok kötü. Bu ileride şöyle bir hain olacak. Şöyle bir günah işleyecek veya kafir olacak. Bunu bilsek biz ona yüz vermeyiz. Allah biliyor. Vallahi bunlar eğer sonradan kafir olacak olsaydılar neden bunlar hakkında razı oldum diyor. Radiyallahu anhum. Neden diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Allah kitabında söylüyor, peygamberimiz sahih hadislerde söylüyor, adamlar hala böyle konuşabiliyor. Yani bu ne kadar cüretkarlık yani. Ehl-i bid'at mezheplerde tekfir hangi noktaya gelmiş? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'e beyat eden kafir oldu diyen de var, kafir olmadı diyen de var. Ama Osman'a beyat eden kafir olmuştur diyenler var. Yani Ebu Bekir'e Ömer'e beyat etse kafir olmaz ama Osman'a edince olur diyenler var. Ebu Bekir ile Ömer'in daha üstün görüp Hazreti Osman'ı kafir olması mümkün olan bir insan olarak görenler. Yani hadi Ebu Bekir Ömer neyse ama Osman hilafeti gasp etti diye düşünenler ve bunu büyük günah olarak görüp büyük günah işleyen bu kimseyi de kafir olarak görenler. Bunların hepsi elbette ki haddi aşmaktır. Bunlar yalnızca ehli sünnete karşı ya da sahabeye karşı değil. Birbirlerine karşı da aynı. Çünkü keskin sirke küpüne zarar. Bu şekilde düşünen Şiiler birbirlerine karşı da tekfir müessesesini çalıştırmışlardır ve birbirlerini tekfir etmişlerdir. Evet, bunların bazılarında özellikle Gulat-ı Şia içerisinde öyle fikirler var ki mesela tenasuh gibi, reenkarnasyon, ruhların geçmesi. Bunların bir kısmına göre ruhlar geçer ve aslında insan tekrar dünyaya gelir. İyi bir insansa ruhu tekrar insan olarak dünyaya gelir. Kötü bir insansa hayvan olarak dünyaya gelir. Bir şekilde tekrar dünyaya gelir ve bu şekilde devam edip gider bir silsile. Dolayısıyla da aslında bu anlayışa göre ahiret olmamış olmaktadır. Tenasüh varsa ahiret yoktur. Çünkü insan tekrar diriliyor, tekrar diriliyor, tekrar diriliyor. Eğer böyle olursa o zaman ahiret de olmayacaktır. Yani bu ahireti inkara götüren bu tenasüh akidesinin Gulat-ı Şia'nın içerisinden çıkması boşuna değildir yani. Yani bir mezhep aşırı giderse elbette ki o mezhebin bir takım insanları daha da ileriye gidecek, daha da önemli sapmalar gösterecektir. Çünkü mezhep buna müsait. Şimdi mesela diyelim ki bir grup ya da bir cemaat ya da bir örgüt böyle silahlı işlere mesela müsaitse, böyle şeyler yapıyorsa, taraftarsa onların içinden çok daha ötede gruplar çıkar ileride. Daha ileride, yani onları da beğenmeyen, daha da aşırı giden gruplar çıkacak demektir. Şimdi öyle oluyor. Şimdi Ali Ali Ali diye diye diye diye bir mezhep sürekli Ali Ali derse, tabiatıyla onların içerisinden Hazreti Ali'yi ilahlaştıranlar da olacaktır. Çünkü Ali Ali Ali, bunun sonu bu. Tıpkı bir tarikattaki gibi, şeyh şeyh şeyh şeyh dediğin zaman bunun sonu budur. Yani dengeli insanlar haddi aşmaz ama dengesizler her yerde olur. Ve mezhep buna müsait olmamalı. Mezhep buna müsait olunca böyle aşırı, daha uç fikirler o mezhep içerisinde filizlenebiliyor. Öyle de oldu. Bunlar tenasühcüler neye dayanıyorlar? Bakara'da bir ayet var. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum summe yumitukum summe yuhyikum. Siz ölü idiniz. Kuntum emvaten, ölülerdiniz. Fe ahyakum, Allah size hayat verdi. Summe yumitukum, tekrar öldürecek. Summe yuhyikum, tekrar diriltecek sonra. Bunlar diyorlar ki bakın burada ölü idiniz diyor. Tekrar diriltiyor. Ölü idiniz diyor, yaratıyor, tekrar öldürüyor, tekrar yaratıyor. Demek ki bu böyle gidiyor. Ve bu dünyadaki ölümümüzden itibaren başlatıyorlar. Kuntum emvaten, öldünüz gibi anlıyorlar. Halbuki kuntum emvaten öldünüz değildir. Muttum deseydi öyle olurdu. Yani kuntum diyor Allah Azze ve Celle, ölü idiniz. Bizim daha dünyaya gelmeden evvelki halimizden başlatıyor. Dünyaya gelmeden evvel ölü idik, yoktuk. Allah hayat verdi. فَاَحْيَاكُمْ kuntum اَمْوَاتًا, ölü idiniz. فَاَحْيَاكُمْ, hayat verdi size, diritti. Yani ölüydük, yoktuk. Allah bizi dünyaya getirdi. Buradan başlıyor yani ayet. Sıralama o şekilde. Ölü idiniz, yoktunuz. فَاَحْيَاكُمْ, size hayat verdi. Yani dünyaya geldiniz. Annenizin karnında oluştunuz ve dünyaya geldiniz. ثُمَّ يُمِّتُكُمْ, sonra öldürecek, yani bu dünyada sizi öldürecek. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, tekrar sizi bir daha hayat verecek, diriltecek. Nerede? Yani ahirette. Ayet bu. Onlar şöyle anlıyor. كُنْتُمْ اَمْوَاتًا, bu dünyada öldünüz. Yani başlangıçtan itibaren almıyorlar. Üçüncü basamaktan alıyorlar. Bizim başlangıcımız yoktuk. Birinci basamak. Kuntum emvaten. Yoktuk. Fe ahyakum. İkinci basamak. Allah bize hayat verdi. Dünyaya getirdi. Summa yumitukum. Üçüncü basamak. Sizi öldürür. Bu dünyada ölürüz. Summa yuhyikum. Tekrar hayat verir size. Diriltir. Dördüncü basamak. Budur. Ama sapıklar şöyle anlıyorlar. Kuntum emvaten, bu dünyada öldünüz. Fe ahyakum, sizi diriltti. Summe yumitukum, tekrar öldürür. Summe yuhyikum, tekrar diriltir. Bu böyle gider. Halbuki öyle summe ileyhi turcaun diyor Kur'an-ı Kerim. Sonra Allah'a döndürülürsünüz. Orada da hata yapıyorlar. Böyle öyle gitmez bir kere. Allah'a döndürülürsünüz buyuruyor. Yani buna dayandırıyorlar ki bu kesinlikle bir delil değil. Ve tamamen ayeti saptırma. Kuntum demiş Allah Azze ve Celle. Böyle idiniz, ölü idiniz. Biz şu anda ölü değiliz. Bize hitap ediyor bu ayet. Eğer öyle olsa demesi gerekir. Şu anda yaşıyorsunuz. Sizi öldürecek, tekrar diriltecek, tekrar öldürecek, tekrar diriltecek, tekrar öldürecek. Böyle demiyor, ölü idiniz diyor. Zaten de ölü idik. Oradan başlatmıyorlar. Üçüncü basamaktan, yani bu dünyadaki ölümümüzden itibaren başlatıyorlar. Bu bir sapmadır, saptırmadır. Tenasüyü buna dayandırmak istiyorlar. Ve kapalı bir toplum bunlar, Nusayriler. Kapalı bir toplum, hep aynı mahallede yaşıyorlar. Büyük bir çoğunluğu, asırlardır. Bir arada yaşıyorlar. Suriye kökenli, oradan Hatay'a, oradan Adana'ya geldiler. Ve kapalı bir toplum, bunların içinde olanlar bu fikirlerle büyüyorlar ve böyle inandırılıyorlar. Çocukken anası babası şöyle konuşmaya başlıyor yanında. Sen işte daha evvelki hayatında şofördün mesela. Veya işte doktordun, şuydun, buydun. Çocuk da böyle inanıyor. Ondan sonra diyorlar ki, işte bak bu çocuk böyle konuşuyor. Bu olay niye hep sizin mahallede oluyor? Niye hiç bizim mahallede olmuyor? Biz bu kadar kardeşiz. Böyle bir olay hiçbirimizde olmadı. Sen ufak çocuğun yanında böyle konuşursan, o da kendini geçmişte pilot da zanneder. Şimdi benim oğlum Muhammed'in yanında, sen böyle konuşursan, 3 gün, 5 gün böyle konuş, oğlum sen eskiden şofördün, sen eskiden pilottun, sen eskiden hatta çıtaydın, kaplandın desen, 3 gün sonra bak öyle konuşmaya başlar. Ben evvelden zaten kaplandım der. Der yani. Kapalı bir toplum, dışarıya açılmıyorlar ve bu fikirlerle büyüyorlar. Böyle inanmak istiyorlar. Böyle bir şey olmuş olsa herkesin başına gelir. Hepimizin hatırlaması lazım böyle bir şeyi. Zaten o toplumdan çıkanlar, başka mahallelere taşınanlar bu fikirlerden uzaklaşıyorlar. Orada kalanlar bu fikirleri bırakamıyorlar. Bırakırlarsa diğerlerinden korkuyorlar. Ya da ya bir kısmı ölümden korkuyor, öldürüleceğinden korkuyor. O da eskidendi, şimdi öyle bir şey de yok da. Ama o korku hala var bir kısmının kalbinde. Ölüm olmasa bile en azından kınanmaktan korkuyor. Bunlar Rafizilerden çıkma bir takım fikirler. Yani Gulat-ı Şia'dan, Hazreti Ali'nin ilahlaştırılması da aynı şekilde. Gulat-ı Şia, Hazreti Ali'yi Tanrı olarak görüyor. Allah onun içine girmiş, ona hulul etmiş olarak kabul ediyor. Yani Allah'ın bir insana girmesi söz konusu olamaz. İnsan cisimdir, Allah cisim değildir. Ve bu nasıl bir Allah anlayışıdır ki, yemek yiyen, uyuklayan, gülen, ağlayan bir insanı Tanrı olarak görüyor. Hristiyanlıktan geçme fikirler ve aslında Suriye kökenli fikirler bunlar. Suriye'den ta İstanbul'a kadar, Avrupa'ya kadar hep Hristiyandı eskiden. Buralar İslam orduları tarafından fethedilince aslında bunlar bir kısmı böyle Müslüman gözükmek zorunda kalmışlar. Halbuki dinde zorlama yok, Müslüman gözükmek zorunda da değillerdi. Ama İslam'ın menfaatlerinden, İslam toplumunda rahat yaşayabilmek ve menfaatlenebilmek için Müslüman gözüktüler. Halbuki buna gerek yoktu. Menfaatçılığın alemi yoktu. Müslüman gözüktüler. Bir kısmı kendini Müslüman zannetti belki ama Müslümanlıkları tamamlanmadı. Yarım kaldı. Anne karnında tamamlanmamış, düşük yapılan çocuk gibi. Bunların Müslümanlığı yarım kaldı. Aslında birçok mevzuda hala Hristiyanvari düşünceler içerisindeler. Onlar ya eskiden Hazreti İsa'ya Tanrı diyenler, İslam orduları Suriye topraklarını fethedince, Anadolu topraklarını fethedince bu sefer İsa değil Ali Tanrı demeye başladılar. Aslında aynı şeyin devamı. Hatta bakın, Gulat-ı Şia'dan Kamiliye mezhebi, yani dört ana kol var ama böyle Kamiliye gibi, Kesaniye gibi başka tali kollar var. Carudiye gibi, Buteyriye gibi başka böyle bir sürü kollar var. Bu mezhep mesela Kamiliye Hazreti Ali'yi bile tekfir ediyor. Hazreti Ali'ye beyat etmeyenleri tekfir ediyor. Hazreti Ali de hakkını aramadığı için o da kafir oldu diyor. Yani ben, bunun adı da Şii yani. Hazreti Ali'ye kafir diye nasıl Şii olabilir? İşte böyle. Bunlardan bir kısmına göre, Hişamiye koluna göre mesela, bunlar diyorlar ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, hepsi bunlar kafirdirler ve ümmetin en kötüleridirler. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Talha, Zübeyir, Ayşe annemiz, hepsi ümmetin en şerlileri ve en kötüleri. Hepsi de kafirdirler. Ve bir tek dört kişi Müslüman diyorlar. Bir de Hazreti Ali beş. Mikdat, Selman-ı Farisi, Ebu Zer ve Ammar bin Yasir. Bir de Hazreti Ali beş. Beş kişiden başka Müslüman yok diyorlar. Sahabenin içerisinde. Yani ehli bid'at mezheplerin vardığı nokta. İsmaililere gelince onlar da Hazreti Ali'ye karşı gelen herkesi kafir olarak görüyorlar. Halbuki Hazreti Ali kendisine karşı gelenlere kafir demedi. Yani şimdi Hazreti Ali ilmin kapısı ve kendisine karşı gelmişler. Buna rağmen onlara kafir dememiş. Şimdi bunlara ne oluyor? Yani kraldan çok kralcılık yapmanın ne alemi var? Yani demek ki maksat başka. Yani Ali sevgisinden ziyade tarihte dendiği gibi Ömer'e buğuz var yani aslında. Sanki Ali sevgisinden çok Ömer'e buğuzdan kaynaklanıyor bu lafların birçoğusu. Ya da bir takım siyasi menfaatler, siyasi kavgalar. Yani bir aile Hazreti Ali'nin adını kullanarak, Hüseyin'in kanını kullanarak bir yerlere gelmeye çalışıyor. Ve bunları da kullanıyor. Yani insan şöyle bir düşünse, Hazreti Ali kendisine karşı gelenlere kafir demedi. Asi dedi. Onlarla savaştı, asilerle savaşılır. Ama küfürle itham etmek başka bir hadisedir. Mürciyede de tekfir nasıldır? Mürciyede bildiğiniz gibi dille söylemeyi yeterli görüyor. Ne kadar günah işlerse işlesin, bir insan imanı kamil olur, günah onun imanına tesir etmez diyecek kadar ileri gidiyor bunlar da. Tam tersi yani, bunlar da tekfircilerin tam tersi. Günahın imanı etkilemeyeceğini söyleyecek kadar. Hariciler büyük günah işleyen kafir olur. Hatta bütün günahlar işleyenler kafir olur. Derken Mutezililer Müslüman olmaktan çıkar ama kafir de olmaz. Tövbe ederse, etmezse ebedi cehenneme girer derken, bunlar da hiçbir şey olmaz diye diyor. Ehl-i Sünnet orta yolu bulmuştur. Ve elbette ki günah imana zarar verir. Elbette ki günah işlendiği zaman iman kamil olmaktan düşer. Artık o iman kamil bir iman değildir. Nasıl ki mesela Hazreti Adem Aleyhisselam o haram olan meyveden yiyince aşağı düştü, yani dünyaya indi. Yani düşürüyor insanı. Günah insanı düşürüyor. Fakat bunlara kalırsa, günah işlerse bile yine de imanı kamildir. Bunlar o zaman peki, yani dille söyleyen münafığı bile bunlar Müslüman kabul ediyor. Kalple tasdik olmasa bile dille söylüyorsa tamam. Halbuki dünyevi açıdan tamam da uhrevi açıdan tamam değil. Yani Allah katında bu insan kafir. Tasdik etmiyorsa, bizi aldatıyorsa, bu normal kafirden daha aşağıda, bu adam münafık ve münafıkların cehennemlik olduğu meydanda. Ama bunlar dille söylemeyi iman kabul ettiği için, kalple tasdik olmasına gerek yok dediği için bunu söylemek zorunda. Peki bu adamlar o zaman kimi tekfir edebilirler? Yani dille söyleyen herkesi Müslüman kabul eden, münafığı bile Müslüman kabul eden, bunlar kimi tekfir ediyor olabilir? Kibirlenen kimseyi, Peygamberimizin emrine boyun eğmeyen kimseyi. Nasıl ki şeytan kibirlendi, kafir oldu. O halde demek ki kibirlenen kafir olur diyorlar. Sanki yani başka bir inançla insan hiç kafir olmazmış gibi. Bir tek kibirle insan kafir oluyormuş gibi. Evet, bunların üzerinde çok durmaya da gerek yok. Böylece ehli bid'at mezheplerin tekfir konusundaki görüşlerini özetlemiş olduk. Ehli sünnette tekfire gelince, ehli sünnet mezhepleri kolay kolay kimseyi tekfir etmezler. Ehli sünnetin en önemli özelliklerinden birisi budur. Ehli bid'at mezhepler çok rahatlıkla tekfir etmektedirler. Ehli sünnet kolay kolay tekfir etmemektedir. Çünkü bir insanı tekfir ettiğiniz zaman, İslam devleti olsa onun idamı gerekecek. İspatlarsanız idamı gerekecek, karısından boş düşecek ya da nikah fes olacak. Sonra öldürülecek, Müslümanların da mezarlığına gömülmeyecek, çocuklarına da mirası düşmeyecek. Bunun gibi önemli yaptırımları var yani. Yani bir insana kafir demek öyle kolay değil. Önemli yaptırımları var. Ondan dolayı ehl-i sünnet imamları kolay kolay kimseyi tekfir etmemişler. Ve tevil etmişlerdir. Yani bir görüş varsa, eğer ufak bir tevili varsa, tevile müsait bir tarafı varsa tevil etmişler ve tekfir etmemişlerdir. Herhalde şunu kastediyor yani demişler ve tekfir etmek istememişlerdir. Dolayısıyla bugün ehli sünnetim deyip tekfircilik yapanlar Allah'tan korksunlar. Çünkü ehli sünnetin tavrı bu değil. Bu tavır ehli bid'atın tavrıdır. Harici kafasıdır, mutezili kafasıdır bu. Bir de kendilerini ehli, yani sünni olarak da isimlendiriyorlar. Halbuki sünni ulemanın tavrı tarihte bu olmamıştır. Bu durumda tevil konusunu konuşmamız gerekiyor. Yani ehl-i sünnet uleması madem tevil yapıyor, o halde tevil nedir? Tevil lüzumlu bir şey midir? Şartları nelerdir? Kimler tevil yapabilir? Hangi mevzularda tevil olur, hangilerinde olmaz? Tevilin tarifi nedir? İbn-i Teymiye'ye göre tevil, lafzın konulduğu zahiri manasından uygun bir delil ile ihtimali olan bir başka manaya yöneltilmesidir. Yani zahiren mesela şu ayet veya şu hadis manası şu gibi görülüyor. Ama o olamaz. Neden? Şundan, şundan, şundan dolayı. Bir takım ya başka ayetler var, ya hadisler var, ya akli bir takım deliller var. Yani o değil yani. O zaman bir delil buluyor, başka bir delil buluyor ve her ne kadar zahiren manası bu gibi görünüyorsa da aslında o değil, şudur diyor. Buna tevil deniyor. Daha evvel basit bir misalini vermiştik. Hadiste, sahih hadiste hastalık bulaşması diye bir şey yoktur buyuruyor. Başka bir sahih hadiste de hastanın yanına sağlam sokulamaz buyuruyor. Veba olan yere girmeyin, veba olan yerden çıkmayın. Karantina yani. Vebadan aslandan kaçar gibi kaçın. Ama oraya girmeyin, oradaysanız oradan da çıkmayın. Niye? Çünkü bulaştırırsınız. Şimdi Birinci hadiste bulaşma yoktur buyururken bu rivayette de bulaşacağını söylüyor. İkisinin arası nasıl tevil edilir? Zıtlık var gibi görünüyor. Halbuki ikisi de sahih hadistir ve tevil edilmesi mümkün müdür? Bakıyoruz, mümkün. Tıp ilminin gelişmesiyle bugün biliyoruz ki bulaşma diye bir şey var. O halde Peygamberimiz neyi kastetmiş olabilir? Ya bazı hastalıkları kastetti, onlar bulaşmaz. Yani her hastalık bulaşıcı değildir. Ya onu kastetti, ya da bir araya gelmezseniz bulaşmaz demek istedi. İhtilat olursa, hastayla sağlam yakınlaşırsa bulaşır. Aksi halde bulaşma diye bir şey yoktur demek istemiş olabilir. Bu şekilde tevil ettiğimiz zaman sorun kalmıyor. Dolayısıyla hadis anlaşılmış oluyor ve hadisi inkar etmek zorunda kalmıyorsun. Çünkü şu hadis sahih değildir dediğinizde, muhaddislerin sahih dediği bir hadisse, muhaddisler konuyu inceliyor, hadisin sahih olduğunu tespit ediyor. Siz ona sahih değil diyemezsiniz çünkü siz muhaddis değilsiniz. Dediğiniz takdirde o hadisin ravilerinden bir veya birkaç tanesine yalancı demiş oluyorsunuz. Buna hakkınız yok. O ravileri tanıyor değilsiniz. O ravileri o muhaddis tanıyor ve onların sağlam olduğunu, sika ravi olduğunu söylüyor. Siz tanımıyorsunuz. Hangi yetkiyle sağlam değil, yalancı, kezzap diyorsunuz? Diyemezsiniz. Onun için hadis sahihse muhaddislere göre tevil, mümkünse tevil yapılır. Değilse sükut edilir. Tevil yapamıyorsan seslenmezsin. Sükut edersin. Bilemiyorum dersin. Belki ileride bir alim çıkar, tevil etmeyi başarabilir. Belki ilmin gelişmesiyle tevil yolu bulunabilir. İlla da her şeyi sen mi tevil edeceksin? Hadis sahihse ama sen tevilini bilmiyorsan, yani bunu nasıl açıklayacağız? Bunu bilemiyorsan sükut edersin. Demek ki bunu ben çözemiyorum. Belki bilimin gelişmesi lazım. Bilimle ilgili bir hadis ise. Ya da daha zeki bir insan çıkması lazım. Bunu tevil edebilmesi için. Yani tevil lazım. İmam Nevevi Müslim Şerhi'nin başında der ki, her alime tevil bilmek lazım gelir. Hangi dalda alim olursa olsun mutlaka tevil gerekli oluyor yani. Yani biri böyle dedi, biri şöyle dedi mesela. Diyelim ki bir iki ayet arasında da bazen zıtlık var gibi görünür. Olmaz aslında ama var gibi görünür. Yorum yapılarak zıtlık olmadığı ortaya çıkartılır. Tevil bu. O yüzden her alime lazım tevil. Ama elbette ki tevilin de şartları olacak. Gerekliyse yapılacak ve mümkünse yapılacak. Gerekli değilse neden tevil yapıyorsun? Ya da gerekli ama mümkün değilse nasıl yapıyorsun? Mümkün olacak. Öyle bir yorum mümkün olacak ve bir delile dayanacak. Ve o delil ortaya koyacaksın. Şundan dolayı tevil yapıyorum. Mana bu olamaz. Mana bu olamaz. Şundan dolayı. Şu olabilir. Şundan dolayı. Bir başka delil söyleyeceksin. Mana şu olamaz, şundan dolayı, şu olabilir, şundan dolayı. Delil ortaya koyması gerekiyor tevil yapanın. Yoksa nefsine göre tevil yapıyor olabilir. Tevilin tarifi bu. Meşrudur, evet. Tevil gereklidir. Ama müteşabihat tevil edilmez. Müteşabih ayetler, tabi onlar da kısım kısım, hepsi aynı değil. Allah'ın eli, Allah'ın yüzü gibi ifadeler tevil edilmiştir. Allah'ın bizle beraber olduğunu ifade eden ayetler tevil edilmiştir. Allah'ın yüzü, Allah'ın zatı şeklinde. Çünkü bizim gibi bir yüz düşünülemez, caiz değil. Bizim gibi bir el düşünülemez. Bu da caiz değil. ya olduğu gibi bırakılır. Allah'ın eli var, yüzü var ama nasıl bizimki gibi değil, o kesin. Fakat nasıl bilmiyoruz, keyfiyeti bizce meçhul. Selef ulemasının birçoğu böyle davranırdı, tevil etmezdi. Ama müteahhirun ulema, sonrakiler bakmışlar ki böyle, yani biz bunu olduğu gibi bırakalım dediğimiz zaman cahillere iş kalıyor. Onlar da saçmalamaya başlıyor. Allah'ın yüzü bizim yüzümüz gibi zannetmeye başlıyor. Allah'ın eli bizim elimiz gibi zannetmeye başlıyor. Bu yanlışları önlemek için tevil yapmak zorunludur demişler. Allah'ın yüzünden maksat Allah'ın zatıdır demişler. Allah'ın elinden maksat kudretidir demişler. Mesela adamın eli uzun denir. Yani uzunluk kastedilmez yani. Kudret kastedilir. Güçlü olduğu kastedilir. Bunun gibi mesela Allah'ın kullarıyla birlikte oluşu veya kullarına yakın oluşu, mesela ve nahnu akrabu ilehi min hablil verid, biz insana şah damarından daha yakınız. Şimdi yani akrab, daha yakın. Yani Allah için yakınlık uzaklık söz konusu olmaz. Çünkü Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Bir mekanı yok ki yani bize yakın uzak olsun. Dolayısıyla böyle bir mekansal bir yakınlık anlaşılamaz. İşte bu gibi ayetler mesela gerek İmam Ahmed İbni Hanbel tevhile karşı olduğu halde, gerek İmam Sevri, bunlar tevil etmek zorunda kalmışlar. Ve Allah'ın ilmi diye tevil etmişlerdir. Allah'ın yakınlığı ya da bizle beraber olması, yani Allah'ın bizi bilmesi, ilminin bizimle olması manasında tevil etmek zorunda kalmışlardır. Demek ki müteşabihat bir kısmı tevil edilemez ama bir kısmı da edilmiştir. Evet. Tevhile lüzum var mıdır? Var tabi. Olmasa zaten bu konu gündeme gelmezdi. Tevil lüzumsuz olsaydı herhalde bu kadar tevil yapılmazdı. Demek ki bir mecburiyet var. Yani Allah Azze ve Celle kafalarımızın çalışması için, ilimde derinleşmemiz için tevhile müsait ve tevhilin gerekli olduğu ayetler göndermiş. Peygamberine de böyle hadisler söylemeyi nasip etmiş. Kafalar çalışsın, cümlelerin arasında zıt gibi görünen şeylerin halletmeyi öğrensinler Müslümanlar, tevil yapmayı öğrensinler. Ve bu şekilde ilmi seviyeleri yükselsin, zekalar açılsın, ilmi faaliyetler genişlesin, ilim adamları konuşsun. Din aklı dondurmak istememiş yani. Her şey net olsaydı, zeki ile zeki olmayanın farkı olmazdı. Alimle cahilin farkı olmazdı. O zaman kimse kimseye muhtaç da olmazdı. Ama Allah Azze ve Celle bu dünya hayatında herkesi birbirine muhtaç ediyor. Fakir zengine muhtaç, akıllı olmayan akıllıya muhtaç, kör olmayana muhtaç, topal topal olmayana muhtaç. Allah herkesi birbirine muhtaç ediyor. Bazen zengin zengine muhtaç olur. Bazen sağlıklı insan sağlıklı insana muhtaç olur. Allah sürekli olarak muhtaç ediyor çünkü bir tek muhtaç olmayan kendisidir. Cahilin alime ihtiyacının olmasını istemiş. Zeki olmayanların zeki olanlara ihtiyacı olsun istemiş. Böyle yaratmış. Yoksa Allah isteseydi herkesi zengin yaratırdı, herkesi sağlıklı yaratırdı. Öyle yapmamış yani. İnsanlar arası yardımlaşma olsun istemiş. Mesela Kur'an-ı Kerim bilmiyorsanız bilenlere sorun buyuruyor. İlim ehline sorun. Demek ki Allah böyle istiyor. Sorulmasını istiyor. O yüzden bazı ayetler o şekilde gönderilmiş. İlmi araştırmalar gerektiriyor. tevil gücüne sahip alimler gerektiriyor. Tevil lüzumludur. Ve Kur'an tefsir edilirken elbette ki tevil yapılmak zorunda kalınılmaktadır. Ve müteşabih ayetler muhkeme göre anlamak zorundayız. Yani müteşabih, mesela birkaç ihtimal olan ayetler. Mana şu da olabilir, bu da olabilir, şu da olabilir. Bazı, yani illa da elif lam mim gibi değil yani. Yasin gibi değil. Onlar zaten müteşabih. Müteşabihlerin kısımları var. Bazı ayetler belki muhkem gibi gelir insana, manası açık gibi. Halbuki orada birkaç ihtimal vardır. O da bir çeşit müteşabihtir. Şibih kelimesinden geliyor müteşabih. Kök harfi budur ve benzer demek. Şibih. Yani birbirine benzer. Yani şu mana mı, şu mana mı, yoksa şu mana mı? Birkaç ihtimal olan yerler var. Dolayısıyla o ihtimalli olan yerleri neye göre anlayacağız? Muhkeme göre. Tek ihtimalli olan yere göre anlayacağız. Çünkü bu tek ihtimal, bu açık. Öbürü birkaç ihtimal var. O halde o buna göre anlaşılması lazım. Yani müteşabihi muhkeme göre anlayacağız. İmam Maturidi'nin görüşü de bu. Mutezile tevil çok yapmış olan bir mezheptir. Eş'ariler de yapmışlardır. Mesela amellerin teraziyle tartılması bazı hadislerde geçiyor. Hatta Kur'an'da da فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةِ رَادِيَةِ Mevazini, terazilere ağır gelenlerden bahsediyor. Yani bunlar demek tartılacak, biri ağır biri hafif gelecek. İşte bu gibi ayetleri tevil ediyorlar. Bu ağırlık nedir? İmam Eş'ari diyor ki amel değil, amelin defteri tartılacak yani. Kağıtlar tartılacak. Allah o amele göre bir ağırlık takdir edecek o defterde. Her bir amel için bir ağırlık yaratacak Allah. Mesela namaza diyelim 1 kilo ağırlık, işte oruca 2 kilo ağırlık gibi misal. O şekilde ağırlık yapacak. Defterler tartılacak. Ameller değil. Çünkü amel, mesela amel yaptık bitti gitti. Mesela namaz kıldık diyelim. Bitti gitti. Yani bu nasıl tartılacak? Yani bir cisim değil. Allah o defteri, defter bir cisim, o defterde bir ağırlık yaratacak ve onu tartacak şeklinde tevil ediyor onunla ilgili ayetler, hadisleri. Mutezililer ise diyorlar ki, hayır öyle değil, bunun tevili öyle olmaz. Yani defterin tartılması biçiminde tevil doğru bir tevil değildir. Ya nasıldır doğrusu? Diyorlar ki, herkes amelinin miktarı bildirilecek. Yani tartılmaktan maksat budur. Senin şu kadar namazın var, bu kadar sevabın var. Tıpkı mesela okulda diyelim ki hoca notları açıklıyor. Onun gibi yani. Demek ki böyle mesela aynı ayeti veya hadisi farklı şekilde tevil edenler var. Demek ki böyle bir şey mümkün. Yani ben şöyle tevil ettim, o halde budur, başka tevil yolu yoktur denilemez. Demek ki teviller de farklı olabiliyor. Mesela zina eden mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yapan mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen mümin olarak içmez. Hadisi. Kamil mümin olarak yani zina etmez, hırsızlık yapmaz, içki içmez. Yani kamil bir mümin olmamış olur şeklinde tevil edildiği gibi. Yani bunları helal görürse kafir olur. Helal görerek yaparsa mümin olmaz yani kafir olur şeklinde de ikinci bir teville tevil edilmiştir. Mesela biraz evvel benim söylediğim Hastanın yanına sağlam sokulmasın hadisiyle hastalık bulaşması diye bir şey yoktur hadisi. Hastalık bulaşması diye bir şey yoktur hadisi. Mesela iki türlü tevil mümkün olabilir yani. Belki bir doktora sorsak belki bir başka tevil yolu daha da bulabilir. Yani mesela birinci tevil, yani hastanın hastaya sokulmazsan bulaşma yoktur demek istiyor. Olabilir. Sokulmazsan bulaşmaz. Ya da bazı hastalıklar için bunu söylemiş, yani bazı hastalıklar için bulaşma yoktur demiş olabilir. Hepsi aynı değil yani. Çünkü mesela diğer hadiste hastanın yanına sağlam sokulmasın. Onda vebayı misal veriyor. Demek ki bazı hastalıkların bulaşacağını söylüyor. Şimdi bu iki türlü tevildir. İkisi de mümkündür. Bir üçüncü yol da bulunabilinir. Burada mesela amellerin tartılmasıyla ilgili İmam Eş'ari kağıtlar, defterler tartılacak diye tevil ederken, çünkü amel tartılmaz. Yani nasıl tartılacak? Amel yapmışız, bitmiş gitmiş. Nasıl bir ağırlığı olacak? Onun yazıldığı defter diyor tartılacak. Mutezile diyor ki hayır, defter değil. Amele bir derece verilecek, dereceler toplanacak ve açıklanacak insanlara. Sen amellerin toplam bu kadar sevabı var denilecek. Yani değişik tür, birkaç çeşit tevil mümkün. İmam Gazali de tevilin gerekli olduğuna inanır. Bazı şeylerde akıl imkansız görür. Akıl eğer imkansız görüyorsa o gibi meseleleri aklın alacağı şekle getirmek caizdir ve gereklidir der. Yani bunu aklımız almıyorsa da olduğu gibi böyle bırakalım demez. Yani bu din anlayalım diye gelmiş. O halde bunu anlayabileceğimiz kadar anlayalım. Eğer anlamaya çalıştığımız halde tevil yapmaya çalıştığımız halde tevil yapacak bir imkan bulamıyorsak, o zaman akıl demek ki buna gücü yetmiyor deyip bırakmalıyız. O zaman bırakmalıyız. Yani tevil yapmaya çalıştıktan sonra yapamıyorsak, çünkü İmam Gazali başka bir yerde der ki her nas'ı tevil edebileceğini zannetme. Yani her şeyi aklımla anlarım, tevil yaparım zannetme. Bazı şeyler yapamazsın. Bu kadar emin olma kendinden. Ama mümkün olduğu kadar tevil yapmaya çalışır. Mümkün olmadığı yerde bırakır. Tevil yapamıyorum der, bırakır. Yani tevile tümden karşı olmak da yanlış. Her şeyi olur olmaz tevil yapmak da yanlış. Muhkem olan, açık olan bir şey tevil edilemez. Tevil yapmak için bir kere evvela gerekli olması lazım. Gerek yoksa niye tevil yapıyorsun? Zamanında bol bol hadis inkar eden birisiyle tartışıyorduk. Mezhepleri kabul etmeyen, hadisleri inkar eden, şimdi öldü. Yani şimdi derken bir 10-15 yıl önce öldü. Böyle biriyle tartışıyorduk. Hadis inkar ediyordu. Ve şu kelimeyi kullandım. Tevil yapanları kınadı ve tevil berbat bir şeydir dedi. Allah'ın işine bakın, biraz sonra kendisi tevil yaptı. Mucizeleri inkar ediyordu. Peygamberimize Kur'an'dan başka mucize verilmemiştir diyordu. Ve şu hadisi inkar etti. Ederken de tevil yaparak inkar etti. Ebu Hureyre'den bir rivayet. Bu Ebu Hureyre dedi, gevezenin biri dedi, haşa. Aynen böyle. Gevezenin biri dedi. Allah ona bunun hesabını soracak. Gevezenin biri dedi, şöyle bir hadis rivayet ediyor dedi. İşte peygamberimize süt gelmiş, sütü işte yüzlerce insana dağıtmış, bir sürü insan içmiş ama bitmemiş falan. Böyle şey olur mu dedi. O zaman denizin yaratılması da olmayacak bir şey. O zaman gökteki ayın yaratılması da olmayacak bir şey. O zaman aslanın ejderha olması da olmayacak bir şey. Niye olmasın yani? Bunlar olmamış mı ki bu olmasın? İnkar etmek için hadisi tevil etti. Olay şu. Ebu Hureyre çok aç kalmış. Ben önce onun ağzıyla söyleyeyim, sonra hadisin doğru metnini söyleyeyim. Yani olay şöyle olmuş olabilir dedi. Peygamberimiz kibar insan. Bakmış ki yüzlerce insan var. Bir tas süt gelmiş komşusundan. Bir yudum almış. Bir sürü insan olunca diğerine vermiş. O da bakmış ki peygamberimiz bir yudum içti. O da bir yudum içmiş mecburen. Böylece hepsine yetmiş. Bir sürü insan içmiş ama bitmemiş. Olsa olsa böyle olmuştur dedi. Tevil ediyor hadis. Halbuki hadisin aslı şu. Ebu Hureyre diyor ki, günlerce aç kalmıştım. Yerimden kalkacak halim yoktu. Çok fazla açtım ve yolun kenarında oturdum. Acaba birisi beni evine götürür bir yemek yedirir mi diye. Ebu Bekir geldi, selam verdi, geçti gitti. Evine çağırmadı. Ömer geldi, selam verdi, geçti gitti. Bekliyorum ki biri evine çağırsın. Çok aşırı derecede açtım diyor. Ve sonra Peygamberimiz geldi, selam verdi ve dedi ki aç mısın? Ebu Bekirlerin, Ömerlerin bile düşünemediğini Allah Resulü düşünüyor. Hep önde, hep birinci. Hiç ikinci olmamış Peygamberimiz. Her meselede birinci. Evet ya Resulallah dedim, açım, çok açım hem de. Gel dedi benimle. Gittik evine, evde bir şey yoktu. O sırada Allah komşusundan bir tas süt gönderdi, komşusu nasip oldu. Bana dedi ki, git Ashab-ı Suffa'yı çağır. Ashab-ı Suffa bazen 50 kişi, bazen 300 kişi. Oradan buradan gelen, diğer kabilelerden gelenler orada mescitte yatıp kalkıyorlar ve orada yiyip içiyorlar. Peygamberimiz Ashab-ı Suffa ile ilgilenirdi ve onlara verin derdi, yedirin, içirin derdi. Sahabeden bazıları da kendi hurmalıklarından kesip böyle hurma dalları kocaman kocaman 15-20 kilo gelir bir hurma dalı getirip böyle Ashab-ı Suffa'nın olduğu yere koyarlarmış. Orada uygun yerlere asarlarmış ve Ashab-ı Suffa oradan alıp alıp yermiş. Bunlar ilim talebeleri, İslam'ı öğrenmeye geliyorlar ve öğrenip gidiyorlar. Ve gittikleri zaman da kendi kabilelerinde hoca oluyorlar. Bunlar orada ders veriyorlar. Gelip orada bir müddet İslam'ı öğrenmek için kalıyorlar. Efendimiz onları çağır diyor. Efendimiz hep aklında Ashab-ı Suffa. Acaba açlar mı? Çağır diyor. Diyor hepsine, içimden diyor dedim ki Ashab-ı Suffa bir sürü, bu süt kime yetecek? Mecbur diyor, peygamberimiz dedi diye ben de çağırmak zorunda kaldım. Sonra dedi ki dağıt. Eyvah dedim diyor. Dağıtan en son içer. Bana hiçbir şey kalmaz. Fakat Efendimiz dedi diye mecburen dediğini yaptım diyor. Ashab-ı Suffa hepsi aç zaten. Ve hepsi içtiler ve doydular diyor. Bana dedi ki kaldı mı? Kaldı dedim. Sen de iç dedi. İçtim, içtim, içtim, doydum diyor. Sonra dedi ki kaldı mı? Evet dedim. Getir bana dedi. Efendimiz içti ve bitti diyor. Şimdi bu hadisin tevile müsait yeri yok. Nasıl tevil etti? Bir kere tevile gerek yok zaten. Zaten Kur'an'da mucizeler var. Geçmiş peygamberlere de birçok mucize verilmiş. Neden inkar ediyorsun? Yani böyle tevil yapmanı gerektiren bir şey yok. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat verilmedi mi? Peygamberimize Kur'an verildi diyenlere söylüyorum. Musa'ya Tevrat verilmedi mi? Davud'a Zebur verilmedi mi? İsa'ya İncil verilmedi mi? Allah'ın bütün kelamı hepsi de mucizdir. Hepsi mucizevidir. Bir tek Kur'an mı mucizevi? Musa Aleyhisselam'a mucizevi olan Tevrat verildiği halde ayrıca başka hissi mucizeler verilmedi mi? Asa gibi. Bir sürü mucize verilmedi mi? Davud aleyhisselama zebur verildi. Başka hissi mucizeler verilmedi mi? Rüzgar emrine verilmedi mi? Yani birçok peygamber, İsa aleyhisselama İncil verildi. O da mucizevi. Ama yanında körlerin gözünü açmak gibi, ölmüş olanları diriltmek gibi, alacalı hastaları iyileştirmek gibi bir takım mucizeler verilmedi mi? Yani demek ki bir peygambere mucizevi bir kitabın verilmesi, hissi mucizelerin verilmesine engel değil. O da veriliyor, bu da veriliyor. Çünkü kitaptaki mucizeleri görmek her adamın kârı değil. Kitaptaki mucizeleri her adam göremez. İlim adamı görür oradaki mucizeyi. Ama avama da mucize lazım. Avam neden anlar? Avam parmaklarından su fışkırırsa bundan anlar. Avam bir tas süt 100 kişiye yeterse avam bundan anlar. Avam asa ejderha olursa, işte bunu görürse, deniz yarılırsa, işte avam böyle şeylerden anlar. Kur'an'daki mucizeleri, ilmi noktaları, belagatını, fesahatını, bunu ilim adamı anlar. Kur'an'ın gaybtan verdiği haberlerin çıktığını o zaman yaşayacaksın ki anlayacaksın. Sahabe o dönemleri yaşamadı ki. Ve o günün insanları, o Kur'an'ın verdiği gaybi haberler daha gerçekleşmeden birçoğu öldü gitti. Onlar için o mucize sayılmazdı. Çünkü zaten onu göremediler. Şimdi mesela biz Peygamberimizin İstanbul'un fethine dair verdiği haberi gördük. İstanbul'un fethini biliyoruz. 1453'ten evvelkiler görmemişti. Demek ki Peygamberimiz zamanında ki insanlar için avamın anlayabileceği hissi, elle tutulan, gözle görülen mucizeler lazım. Şimdi burada bir mucize var. Bir tas sütün bir sürü insana yetmesi ve hepsini doyurması. Bunun neresini inkar ediyorsun? Bu Kur'an'ın neresine ters? Her peygambere mucize verilmiş zaten. Bunu niye inkar ediyorsun? Ve tevil yapıyorsun. Biraz evvel tevil berbat bir şeydir demişti. Şimdi tevil yapıyor. Hem de berbat bir tevil yapıyor. Hakikaten de tevili berbat bir tevil. Çünkü hadisin aslında peygamberimiz en son içen kişi. Nasıl tevil yaptı kendisi halbuki? En başta içen kişiymiş gibi tevil yapıyor. Halbuki en son içmişti. Senin tevilin hakikaten berbat yani. Sonra öyle bir yudum falan filan değil. Çok aç olan insanlar bunlar. Yolda oturan Ebu Hureyre açlıktan yolda oturmuş, birini bekliyor. Böyle bir insan diyor, içtim ve doydum. Sen daha diyorsun ki bir yudum içmiş olabilir filan. Ya neden bu inkarcılık ya? Neden mucizeyi inkar etmek istiyorsun? Neden peygamberimizin makamını düşürmeye çalışıyorsunuz? Derdiniz ne sizin yani? Peygamberimizin, ümmeti Muhammed'in gözündeki bir değeri var, bir makamı var. O makamı düşürmeye çalışıyorlar. Peygamber'e itaati azaltmaya çalışıyorlar. Peygamber normal senin benim gibi bir insan seviyesine indirmeye çalışıyorlar. Ve buna da yani hem tevili kabul etmezler hem de böyle teviller yaparlar. Hem de hakikaten berbat teviller yapıyorlar. Evet. İbn-i Teymiye hangi tevilin yanlış olduğunu açıklarken, elbette bazı teviller berbattır, yanlıştır. Bir kere tevile gerek yokken niye tevil yapacağız? Ne hakkımız var? Mana açıksa tevile gerek yok. Mana açık değilse o zaman tevil gerekliyse, ya mana açık olmadığı için ya tevili gerektiren bir, yani başka bir nasla bir çelişme var gibi görülüyor filan. Bir zıtlık var gibi zahiren. Böyle bir durum varsa tevil yapılır. Bir de mümkün ise yapılır. Şimdi mesela biraz evvelki berbat tevilde olduğu gibi, yani Efendimiz en son içen kişi olduğu halde en başta içmiş gibi tevil yapıyorsun. Bu tevil kabul edilemez. Gerçeklere aykırı, rivayete aykırı bu tevil. İbn-i Teymiye hangi tevilin berbat olduğunu ve kabul edilemeyeceğini açıklarken diyor ki, sözün zahiri manasından zahirine muhalif bir başka mananın elde edileceği teviller. Bir başka mana, sözün zahirine muhalif bir başka manayı aktarıyorsun. Yani zahire uygun olması gerekiyor yaptığın tevilin. Zahirin reddetmediği bir tevil. Yaptığın tevil o hadisin veya ayetin zahirine zıt olmamalı. Ona uygun olmalı. Ve muhkemi tevil etmiş olmamalısın. Muhkemi niye tevil ediyorsun? Zahiri manadan çıkıyorsun ama zahiri manaya zıt bir manaya gidiyorsun. Zıt bir manaya gidemezsin. Zahiri manayı öyle bir tevil yapacaksın ki o zahiri manaya zıt olmayacak. Ve gerekiyorsa elbette ki yapılacak. Tevil, biraz evvel söylediğimiz gibi muhkem lafızlarda olmaz, müteşabihatta olur. Müteşabihatın da elbette ki bir kısmı da olmaz. Elif, la, mim de müteşabihtir. Tevil yapmanın hiçbir manası yoktur. Allahu alem deyip geçmek lazımdır. Ama bazı müteşabihler tevile müsaittir. Onlar da tevil yapılabilir. İmam Gazali bu konuda, tevil konusunda, tekvir ve tevil konusunda şunu söylüyor. Diyor ki, neden tevil, niye tekfir ediyorlar birbirlerini? Çünkü mesela bir mezhep diyelim ki şunu şöyle tevil ediyor. Bir hadisi veya bir ayeti mesela şöyle tevil ediyor. O tevil mümkün bir tevil ise bunu anlamıyor, tekfir ediyor. Halbuki o tevil mümkün bir tevildir. Anlayamadığı için onu tekfir ediyor. Sen kafir oldun diyor. Mesela o gün sorulmuştu hani Allah'ın gökte olması meselesi. Ve huvallahu fis semavati ve fil ard ayeti. O Allah göklerdedir ve yerdedir. Şimdi bunu böyle anlarsan bunu inkar eden Allah gökte değildir diyen tekfir etmesi gerekecek kendince. Halbuki bu yani alimlerin %99'u bunu tevil etmiştir. Ve mana bu olamaz yani. Allah göklerdedir, olamaz mana. Çünkü gök bir cisimdir ve Allah göğün içine sığacak değildir. Kendi yarattığının içine mi sığdı Allah? Göğün üzerinde gökler var, kürsi var, arş var. Allah onların altında mı? Er-Rahman alel arşisteve. Nasıl olur da Allah arşın altındaki göğün içinde olur? Ve gökler diyor Kur'an. Göklerde, gökler çoğul ifade eder, semavat çoğuldur. Dolayısıyla nasıl böyle anlayabiliriz? Allah birden fazla mı ki? Göklerde birden fazla Allah mı var ki? Ya da Allah'ın parçaları var, birisi birinci kat gökte, diğer ikinci kat gökte, diğeri diğer göklerde filan. Böyle bir şey Allah için caiz değil yani. Allah parçalardan oluşmamıştır. O zaman tevil gerekecektir. Zuhruf suresindeki ayete göre tevil. Ve huvellezi, o Allah ki fissemâ'i ilahun ve fil ardı ilah. Gökte ilahtır, yerde ilahtır. İlah diyor orada açıkça. fis sema ile ve fil ardı ile. Yani bu ayet de öyle. Ve huvallah fis semavat ve fil ard. O Allah ki göklerde ve yerde. Yani ilahdır. Diğer ayetin yardımıyla. Bu şekilde tevil edilmesi, anlaşılması icap eder. Yoksa Allah göktedir demen gerekir. Allah mekandan münezzehtir. Gök yokken Allah vardı. O zaman neredeydi? Cevap ver hadi. Gök yokken Allah vardı. O zaman neredeydi? Göğü Allah yarattı. Ayeti böyle anlayamayız. Şimdi bu yaptığımız tevilin doğru olduğunu akıllı bir insan anlayabilir. Anlayamıyorsa bile en azından der ki böyle tevil ediyorlar. Yani adamlar ayeti inkar etmiyor. Yani böyle tevil ediyor. Sen nasıl tekfir edersin yani? Ben seni tekfir ettim mi ki sen tekfir ediyorsun? Sen Allah'a bir mekan isnat ediyorsun. Ama ben yine de sana kafir demiyorum, tekfir etmiyorum. Çünkü yani öyle anlıyor diyorum. Kötü niyetli değil, ayeti böyle anlıyor. Tekfir etmiyorum. Bizim yaptığımız tevil doğrudur. Çünkü Allah bir mekanda değildir ve mekan yokken Allah vardı. Ve ayette ve fil ardı diyor aynı zamanda. Yerdedir de diyor. O zaman yerde olduğunu da söyle. Yerde demiyor. Hem göklerde hem yerde. Birkaç Allah mı var veya bir Allah'ın parçaları mı var? Gökler de çoğul. Gök ve yer ikisi de ayrı ayrı varlıklar. Allah hem orada hem orada hem orada hem orada. Yani bir sürü gökler var, hem yeryüzü var. Yani bunun içine çıkamazsın. Çıkamayacağın, cevap veremeyeceğin sorular sorulur sana. Cevap veremezsin. Onun için ehl-i sünnet uleması ayeti tevil ediyor. Ve huvallahu fis semavati ilahun ve fil ardı ilah şeklinde anlıyor. Zuhruf suresinin yardımıyla. Böyle anlıyor. Şimdi bu bir tevildir ve bu tevil gereklidir ve de mümkündür ve zahire de muhalif değildir. Zahiri manaya muhalif değildir. Başka teviller de vardır, onlar da mümkündür. Ve huvallahu fis semavati ve fil ard devamı var. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum buyuruyor. Mana şöyle de olabilir yani. O Allah ve huvallah, o Allah'tır. Öyle ki fis semavati ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Sizin sırrınızı da açığınızı da bilir. Göklerde ve yerde ne kadar sırrınız varsa hepsini bilir. Demektir. Böyle de anlayabilirsin. Noktaya koyacağın yer önemli yani. Şimdi böyle teviller mümkünken bu tevilleri yapanına, yapanlara, ehl-i sünnete nasıl kafir dersin? Ayeti inkar mı ediyor? Ayeti kabul ediyor da ayet budur diyor manası. Diğer türlü olamaz diyor. Şimdi bunun tekfir edeceğin bunda ne var yani? Çok çok dersin ki ben öyle anlamıyorum. Tekfir niye yani? İşte İmam Gazali tevil mümkün olduğunca tekfirin olmaması gerektiği üzerinde durmak istiyor. Tevil mümkün olduğu müddetçe tekfir olmamalı. Adamın görüşünün bir tevil yolu varsa, öyle anlıyorsa tekfire gidilmemeli. Böyle anlıyor ama yanlıştır denilebilir. O kadar. Ve Gazali burada Kur'an'da sünnette geçen bazı ifadeleri şöyle tevil etmişlerse caizdir diyor. Ve birkaç tane örnek veriyor. Yani zati varlık diyor. Zati varlık, mutlak varlık. Ve bunlar tevil edilmez. Yani Mesela diyelim ki hadiste işte bir insan bir insana şöyle dedi diyorsa bu tevil edilmez. Bir insandır orada ve bir insan bir insana demiştir. Burada başka türlü bir varlık değil, bu açık bir varlıktır, mutlak bir varlıktır. Tevile uygun değildir. Ama hepsi böyle değildir. Yani bazı yerde Kur'an ve sünnette gelen ifadeler bazısı mutlak varlıktır, zati varlıktır ve onu tevil edemezsin. Olduğu gibi kabul etmen gerekir. Ama hepsi öyle değil. Mesela hissi varlıklar var. Mesela insan uyurken rüyada hissi varlıklar görür. Öyle hisseder. Veya yarı uykuluyken böyle bir şeyler görür gibi olur. Bunlar hissi varlıklardır. Mesela böyle bir varlık var yani. Diyelim ki şu hadisi gördük, işte bu şekilde tevil edebiliriz. Mesela hadiste buyuruyor ki ölüm bir koç şeklinde kıyamet günü getirilir ve cennetle cehennem arasında boğazlanır. Şimdi ölüm koç değildir. Ama şimdi bu hadisi nasıl tevil edeceğiz? Yani ölüm koç değildir ama koç biçiminde getirilir diyor. Yani ölüm elle tutulan, gözle görülen bir olay değildir. Bir insan ölür. Yani o bir koyun değildir ama hadis nasıl tevil edilebilir? Yani koç biçiminde gösterilir. Aslında öyle bir varlık yoktur. Bakanlar kıyamet günü bakanlar onu bir koç gibi görecekler. Onun ölüm olduğunu anlayacaklar. Mesela rüyada böyle oluruz bazen. Rüyada bir şey görürüz, onun bir şey olduğunu anlarız. Halbuki öyle bir şey yoktur. Ve yani mesela diyelim ki bazen bazı insanlar bir insan görüyorlar rüyalarında ve onun Allah olduğunu rüyada öyle hissediyorlar. Var böyle rüyalar. Rüyada onun Allah olduğunu, halbuki insan. İşte böyle bir hadis geldiği zaman mesela, işte ölüm koç biçiminde getirilir. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız? İşte böyle. Hissi bir varlıktır ve böyle yorumlanabilir, böyle tevil edilebilir. Yani kıyamet gününde ölüm koç biçiminde gösterilecek, öyle zannedecekler, onu görecekler. Aslında orada koç moç yok. Ama onu koç gibi görecekler ve onun ölüm olduğunu anlayacaklar. Eğer şimdi böyle bir varlık çeşidi var, hissi varlık. Eğer hadisi böyle yorumlarsanız uygun bir tevil olmuş olur yani. Ve böyle bir tevil mümkün olduğundan, böyle bir tevil yapıldığı zaman başkaları da buna bir şey dememeli, tekfir etmemeli. Yani sen şunu inkar ettin, bunu inkar ettin dememeli. Çünkü bu böyle bir tevile müsaittir. Mesela hayali bir varlık olabilir. Mesela diyelim ki gözümüzü önüne getiriyoruz. Bir aslan, bir kaplan, bir at, bir insan mesela. Peygamberimiz mesela Yunus'a bakıyor gibiyim demiş. Yunus peygambere bakıyor gibiyim. Halbuki Yunus aleyhisselam yani o anda yok. Ve Yunus aleyhisselama o Allah azze ve celle'ye lebbeyk diyordu. Allah da ona lebbeyk diyordu. Halbuki o olay geçmişte olmuş bir olan bir olaydır. Efendimiz bu lafı dediği sırada Yunus aleyhisselam hayatta değil ve ne o lebbeyk diyor ne de Allah ona lebbeyk diyor. Ama şu an ona bakıyor gibiyim diyor. Yani sanki hayalinde öyle bir şey canlandırıyor. Şimdi böyle bir mesela hadisi bu şekilde yorumlayabilirsin, tevil edebilirsin. Bunda bir mahsur yok. Böyle bir tevil mümkün. Yani Peygamberimiz bunu söylerken demek istedi ki yani böyle hayalimde böyle canlandırıyorum. Böyle tevil etsek yani bunda bir mahsur yok. Ya da mesela işte akli varlık. Mesela el dendiği zaman aklımıza bir el gelir. Bir sureti vardır onun. Hakikati vardır onun. Tutma gücü. Böyle bir şey aklımıza gelir. Mesela hadiste buyuruyor ki, günahları sebebiyle cehenneme girip de oradan çıkanlara cennette bu dünyanın 10 misli büyüklüğünde bir yer verilir. Şimdi 10 misli ne yapacak bu adam 10 misli yeri? 10 tane dünyayı ne yapayım ben? Yani insana bir kere böyle büyük dünyaya gerek yok. Allah her şeye kadirdir. Allah zaten şu anda bile o kadar yıldızlar, galaksiler yaratmış ki. Zaten şu anda hazır yani, o kadar Allah vermek istedikten sonra verir yani, onun her şeye kudreti var. Ama 10 dünyayı insan ne yapsın yani? Burada kastedilen yani böyle 10 tane dünya değil de gerçekten mekan, öyle o kadar büyük bir mekan değil de manevi ve akli bir şeyi kastediyor. Yani sanki 10 tane dünya büyüklüğünde kendini öyle rahat hissedecek yani. O kadar ferahlayacak. Mesela kabirde bile, kabir öyle genişleyecek ki amelleri iyi ise cennet bahçesi gibi olacak. Yani tıpkı mesela insan dar bir yerde yatsa bile mesela rüyasında böyle kendisini cennette böyle bahçelerde geziyor, görebiliyor ve rahat, ferah olabiliyor. Halbuki daracık bir yerde yatıyor. Yani bunlar mesela bu hadis diyelim ki böyle 10 misli, bundan kasıt ne olabilir? Mecaz yani. Yani öyle bir rahatlık hissedecek ki sanki 10 dünya kendisine verilmiş gibi ve o kadar kıymetli şeyler kendisine verilecek yani. Hiç böyle bir yani şuyum da olsun buyum da olsun diyeceği bir şey kalmayacak. Mesela böyle bir tevil yapıldığı zaman bunda bir mahsur yok. Yani Gazali ne anlatmaya çalışıyor? Böyle çeşit çeşit varlıklar var. Mesela şiphi varlık, benzer varlıklar. Yani ne sureti var, ne hakikati var, ne histe, ne hayalde, ne de akılda böyle bir varlık yok. Fakat başka bir varlığa benziyor. Bir özelliği sebebiyle benziyor. Mesela Allah hakkındaki öfke, Allah'ın öfkelenmesi. Öfke normalde mesela insanlar içindir ve insan öfkelendiği zaman ne olur? Yüzü kıpkırmızı olur. İşte kanın şeyi artar, basıncı artar, hareketi artar. Sonra sakinleştiği zaman bunlar tekrar sakinleşir. Yani bir artma ve eksilme söz konusudur öfkede, gadapta. Halbuki Allah için artma eksilme olmaz. Artması demek, o zaman demek daha evvel eksikmiş, çoğalmış demek olur. Azalması da zaten o da eksilme olmuş oluyor. Allah için artma ve eksilme söz konusu olmaz. O zaman Allah'ın mesela gazaba gelmesi, yani bunu nasıl açıklayacağız? Yani demek ki bu bildiğimiz gazaba gelme bizim gibi değil yani. Allah, yani biz mesela gazaba geldiğimiz zaman sesimiz değişir. Yüzümüz değişir. Yüzümüzün rengi bile değişir. Kan hareketleri değişir. Kalbimizin hareketi değişir. Bütün sistem değişir yani bizde. Belki böbreğine, dalağına varana kadar hepsi değişir. Allah için böyle bir şey söz konusu değil. O zaman Allah için gadapta ne anlayacağız yani? İşte Allah için gadap dendiği zaman, Allah şuna gadaba gelir, gazaba gelir, öfkelenir dendiği zaman bundan ne anlamak lazım? Yani Allah ona ceza vermeyi irade eder. Gazapla iradenin bir farkı yokmuş, yani bir bağlantısı yokmuş gibi gelir insana. Ama biraz daha düşünüldüğünde aslında bir alaka vardır. Yani Allah gazaba geldiğinde ona gazap etmeyi irade etmiş demektir. O halde mesela Allah'ın gazaba gelmesi gibi bunu ifade eden ayet ve hadisler böyle tevil edilebilir. Yani Allah'ın gazaba gelmesi, yani işte şu, Allah'ın ona azap etmeyi irade etmesi. Böyle tevil edilebilir. Böyle tevil edildiğinde birisi kalkıp da işte bu tevil küfürdür diyemez. Yani sen Allah'ın gazabını nasıl böyle tevil edersin diyemez. Çünkü normal şekilde insanın gazabı gibi anlamak mümkün değil, caiz olamaz. Bir şekilde tevil lazım. Ya dersin ki ben anlamadım, tevil de etmiyorum, öyle bırakırım. Ya da dersin ki bunun tevili mümkündür, şöyle tevil edilebilir. Bir başkası da başka bir tevil de yapabilir. Önemli olan şu, birisi böyle bir tevil yapıyorsa ve o tevil müsait, o tevil uygun bir tevil ise, bu beş varlıktan birisine sokuyorsa tevil yapmak suretiyle, yani şu kastediliyor veya şu veya şu veya şu kastediliyor diyorsa, bu insan tekfir edilemez. Çünkü dediğinin olma ihtimali var. O şekilde tevil doğru olabilir. İşte bunu düşünmeyen birisi bir şey tevil ettiğinde hemen tekfir eder. Sen şunu inkar ettin der. Halbuki bir şey inkar etmedi. Olduğu gibi kabul ediyor. Allah'ın gazabı olduğu gibi kabul ediyor. Ama diyor manası şudur. Allah'ın eli, Allah'ın ayağı olduğu gibi kabul ediyor. Allah'ın gökte olması. Yani ayeti kabul ediyor. Ama orada mana şu olamaz, şunu kastediyor diyor. Bir şekilde tevil ediyor. Bunu anlamayan adam tekfir eder, anlayan tekfir etmez. İbn-i Teymiye tevil yapan kimsenin iki şeyle mükellef olduğunu söyler. Evvela bir kere tevil ettiği manaya o sözün ihtimali var mı yok mu? Yani böyle tevil ediyor ama öyle bir ihtimal olacak evvela. Öyle bir ihtimal yoksa tevil yapmayacak. Onu açıklaması lazım. Yani şu hadis ve şu ayet şu manaya ihtimali var. Ondan dolayı ben böyle tevil ettim demesi gerekir. Sonra eğer zahiri manayı terk ediyor, tevil yapıyorsa hangi sebepten dolayı ve hangi delilden dolayı tevil yapıyorsa onu açıklaması lazım. Zaten gerek yoksa tevil yapmayacak, mümkün değilse tevil yapmayacak. Gerekliyse ve mümkünse tevil yapacak, o zaman da delilini ortaya koyacak. Hangi delilden dolayı böyle tevil yaptın? Şimdi mesela ve huvallahu fissemavati ve fil ard, Allah'ın göklerde ve yerde oluşu tevil yapıyoruz çünkü öyle kabul edemeyiz. Öyle kabul edersek Allah gökte demiş olacağız. Bu Allah için kabul edilemez. Gök bir mekandır ve gök sonradan olmadır. Allah ise kadimdir, ezelidir. Gök yokken Allah vardı. Şimdi bunun gibi sebeplerden dolayı tevil ediyoruz. O zaman göğün de kadim olması gerekir. Eğer Allah gökteyse, bir kere gökler diyor, o zaman Allah'ın çoğul olması gerekir. Yok, çoğul değilse o zaman niye çoğul kullanılmış? Hem yerdedir de diyor, o zaman hem yerde hem gökte, o zaman birden fazla Allah mı var? Böyle bir şey söylenemez. Allah'ın parçaları mı var? Bir kısmı yerde, bir kısmı gökte. Bu da söylenemez. Allah gökteyse O zaman göğün kadim olması gerek. Çünkü Allah kadimdir, ezelidir, başlangıcı yoktur. Ama göğün bir başlangıcı vardır. O zaman Allah gökte dediğiniz zaman Allah'tan başka kadim bir varlığı söylemiş oluyorsunuz. İddia etmiş oluyorsunuz. Allah'tan başka kadim varlık yok ki. Gök kadim mi ki? Allah kadimdir. Ezelde vardı Allah. Gök ezelde yoktu ki. Sonradan oldu. Hadistir. Elhasılı bir mecburiyet var yani. Tevil için bir mecburiyet var. Öyle kabul edemeyiz. Sonra bakıyoruz. Mümkün, evet mümkün. Ve huvallah fissemavati ve fil ard. Zuhruf suresinde ilahun diyor. Ve huvallazi fissemâ ilah ve fil ardı ilah. Ha, demek ki bu ayeti bu ayet açıklıyormuş deriz. Böyle anlarız. Ve huvallah fissemavati ilahun ve fil ardı ilahun şeklinde anlarız. Mümkün. Daha başka yollar da var. Daha evvel de bir kısmını söylemiştim. Yani tevil keyfi bir şey değil. Bir mecburiyet var. Bunların mümkün olduğunu gören akıl sahibi insan bu tevili yapanı tekfir etmez. Demek ki tekfir aslında biraz cehaletten gelmektedir. Yani onun öyle tevil olunabileceğini anlamıyor. Onun mümkün olduğunu, o tevilin doğru olduğunu, en azından doğru olma ihtimali olduğunu anlamıyor, tekfir ediyor. Anlasa tekfir etmeyecek. O halde tekfirde cehalet hakimdir yani. Ve cumhur ulemaya göre tevil kurallarına göre yapılmış olan bir tevilden dolayı kimse tekfir edilemez. Çünkü ehl-i sünnet alimlerinden de binlercesi tevil yapmıştır. Ve o zaman hepsini tekfir etmek icap eder. Tevil kurallarına göre İmam Gazali'nin anlattığı bu beş varlığın dördünde tevil mümkün. Zati varlıkta tevil mümkün değil. İster akli, ister hissi, ister hayali, ister şüphi varlık olsun tevil mümkün. Bunlardan, bunlara uygun bir tevil yapılırsa bunda bir mahsur yoktur. Ve bu tevil yapan tekfir edilemez. Ama muhkemleri tevil etmeye kalkan batıniler, bunlar küfre girmişlerdir. Kur'an-ı Kerim namaz diyor, namaz açıktır, manası bellidir. Peygamberimiz tarafından kıldırılmıştır, gösterilmiştir. Bütün ümmet icma etmiştir namazın ne olduğu konusunda, zekatın ne olduğu konusunda, orucun ne olduğu konusunda. Adam diyor ki namazdan maksat namaz değil. Yani imama sevgi. Oruçtan maksat oruç değil. Yani imamın sırrını muhafaza etmek. Zinadan maksat zina değil. Yani neymiş? İmamın sırrını ifşa etmek. Zina etmiş sayılırsın. Gibi kendince saçma sapan bir takım teviller yapıyor. Bu tevil değil, bu küfürdür. Namazın manası belli, zekat belli, oruç belli, hac belli. Hacın manası neymiş? İmamı ziyaret etmek. Haca gitmek değil, imamı ziyaretmiş. Kendince tamamen mütevatir haberlere aykırı tevil yapıyor. Bu tevil değil, küfürdür. İcma ile namazın manası bellidir, orucun manası bellidir, zekatın manası, hacın manası bellidir, zinanın manası bellidir. Ve kendilerince mesela diyelim ki وَعْبُدُ رَبَّكَ hatta يَتِيَكَ الْيَقِينَ ayetini de tevil ediyorlar. Sana Rabbinden, sen Rabbine ibadet et, ibadet et ne zamana kadar? Sana yakin gelene kadar. Yakin diyorlar, işte bize geldi. Bize batıni manalar verildi. Biz anlıyoruz. Batıni manaları biz anlıyoruz. Ve bize Hazreti Ali'den bir kısmına göre, Hazreti Ali'den bize ilim geliyor. Dolayısıyla bize artık ibadet gerekmez. Çünkü ayeti kerime ibadet et ama ne zamana kadar? Hatta yetiyekel yakin. Yakin sana kesin ilim sana gelene kadar. Zaten bize geldi diyorlar kesin ilim. Biz artık batini manalar keşfedebiliyoruz. Dolayısıyla şeye gerek yok. Yani yakin gelinceye kadar, yani tevil, böyle batini manalar keşfedecek teviller yapabilmek, o düzeye gelmek. Bir kısmı işte Seyyiduna Ali'den ilmin geldiğini söylüyor kendine. Dolayısıyla bize namaz farz değil, oruç farz değil, zekat farz değil, çünkü bize ilim geldi diyor. Halbuki bu ayetteki yakinin ölüm manasında olduğu bilinmektedir. Ölüm sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Niye yakin kelimesi kullanılmıştır peki? Ölüm diyebilirdi. Çünkü ölüm yakinen bilinen bir şeydir. Mesela Peygamberimiz buyuruyor ki ağızların tadını bozan şeyi hiç unutmayınız, aklınızdan çıkarmayınız. Herkes anlıyor ki ölüm yani. Yani onun gibi yakinin ölüm olduğunu herkes biliyor. Çünkü 2 kere 2 4 gibi bir şey ölüm. Kesin öleceğiz yani. Yani bir ihtimal yok yani. Milyarda bir ihtimal yok. Ölmeme ihtimali yok. O yüzden yakindir. Ayrıca insan ölüm döşeğine düştüğü anda da artık bazı şeyleri görmeye, anlamaya başlar. O anda ilmel yakin düzeyinden yükselip aynel yakin düzeyine çıkmış olur. Mesela öleceğimizi hepimiz biliyoruz. İlmel yakin %100. Ama ölüm döşeğine düştüğümüz zaman aynel yakin seviyesine yükseliyoruz. Ölüm konusunda. Artık ölümün kokusunu alıyoruz. Artık hissediyoruz ölümü. İşte o düzeye gelene kadar Rabbine ibadet et. Yani artık Azrail'i görüyor hale gelmişsin. Ölümün kokusunu hissediyorsun. Zaten o andan itibaren ibadet senden kalkıyor. Zaten daha dünyaya dönüşün mümkün değil. Zaten meleği görmeye başlamışsın adeta. Zaten imtihan bitmiş ve geri dönmeyeceksin hayata. O ana kadar ibadet et demek. Yani böyle olmadık batıni manalar verenler, namaz inkar edenler, mesela gusül abdesti diyor. Gusül manası o değil şudur diyor. Teyemmüm o değil budur diyor. Şu değil budur diyor. Kafasına göre. Yani dinde bilinen, zarurat-ı diniyeden olan her şeyi başka bir mana yükleyerek, mesela namaz diyor, dua etmek namazdır diyor, dua etsen de namaz olur diyor. Allah'ı zikretmek demek, hatırlamak demektir, duadır. İşte Allah'ı zikretsen mesela, bir defa Allah desen namaz kılmış olursun. İşte bu küfürdür yani, böyle bir tevil olamaz. Mütevatir bilgilere ters bir tevil olamaz. Evet, burada bırakalım. Elhamdülillah Rabbil Alemin.